Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, İlmihal okumaya yeni başlamış biri olarak geçmiş namazlarımda bazı hatalar yaptığımı fark ettim. Mesela cemaatle namaz kılarken imam selam verirken selam kelimelerini söylemiyordum. Bu gibi namazın farz veya vaciplerinde olan hatalarımdan dolayı namazlarımı iade etmem gerekir mi?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namaz tabi hayatımızın en önemli ibadeti. Cenab-ı Allah da bizi dünyaya ibadet etmek için göndermiş. Dolayısıyla her Müslümanın öncelikli olarak namazı dosdoğru kılmayı öğrenmesi gerekir. Ben bilmiyordum, bir mazeret teşkil etmez. Onun için zaman zaman, belki hatırlarsınız Basri Hocam, ısrarla şunu tavsiye ediyoruz. Yani bir hoca efendinin önünde ben bir namaz kılayım da,
evet,
namazımda yanlışım, eksiğim, gediğim var mı bir bakın diye ricacı olup namazımızı kontrol etmemiz lazım geldiğini ısrarla hatırlatıyoruz. Nasıl insanlar belli yaşlara gelince artık bir sağlık kontrolünden geçme ihtiyacı hissediyorlar. Onunla ilgili tahliller vesaireler filan yapıyorlar. Düşünün işte ilkokula giderken 10'lu, 11'li, 12'li yaşlarda Kur'an kursuna yazları gitmişiz. Orada Kur'an surelerini ezberlemişiz. Kur'an okumayı işte eksiğiyle, gediğiyle öğrenmişiz. Birçokları için ondan sonra Kur'an ile ilgili eğitim, öğretim faaliyetleri bitmiş. Ve biz o yarım yamalak yaz kurslarında aldığımız bilgilerle bir ömür boyu ibadet etmeye çalışıyoruz, namaz kılmaya çalışıyoruz. Halbuki zaten o zaman aldığımız bilgiler yetersizdi. Belki de birçok şeyi eksik olarak yapmaya devam ediyoruz. Bunu da bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Niye görmüyoruz? İşte insan mesela merdiven çıkarken nefes almakta zorlandığında acaba kalbimde bir problem var mı diye doktora gidiyor. Merdiven inerken dizleri zorladığında acaba dizlerde bir problem var mı diye gidiyor. Ama ibadetle ilgili bir eksiklik hissetmediğimiz için öyle bir kendimizi gözden geçirme, kontrol etme, eksiğimizi, gediğimizi tamamlama gibi bir durum söz konusu olmuyor. Oysa en önemli ihtiyacımız ibadet meselemiz. Çünkü bazen şöyle düşünüyor insan. Ya diyor işte 8 milyar insan var diyor. Bunun işte 7 milyarı, 7,5 milyarı namaz kılmıyor bilmem ne. Ben kılıyorum ya. Kılıyorsun ama kıldığın namaza huzurunda durduğun alemlerin Rabbi Allah namaz diyor mu? Hani namazdan sonra bir dua yapıyoruz. O duada şöyle bir cümle geçiyor. وَلَا تَضْرِبْ بِهَا وُجُوهَنَا يَا مَوْلَانَا. Ya Rabbi, kıldığımız namazı bir paçavra gibi yüzümüze vurma ya Rabbi. Niye? Çünkü namaz kılmak Allah'a karşı yapacağımız işte bak ben namaz kılıyorum, senin huzurunda eğiliyorum türünden bir minnet doğuracak davranış değil, haşa. Biz kendi ihtiyacımız olduğu için, kendimiz namaza muhtaç olduğumuz için namazı kılıyoruz. Ayrıca namazı kılabilme imkanı Cenab-ı Allah bize verdiği için şükretmemiz gerekiyor. Ve Cenab-ı Allah bize namaz kılın demiyor, namazı dosdoğru kılın diyor. Yani yalap şalap namaz kılın demiyor. Namazı ikame edin diyor. Yani namaz dikilsin önünüzde, sizi ardından sürükleyecek bir rehber olarak bulunsun. İkametus salah, namazı ayağa dikmek demek. Namazı dosdoğru kılmak demek. Bunun için ne olursak olalım, Allame-i Ruh-i Zemin de olsak, namazla ilgili eksiklerimiz hep bizi endişelendirmeli. Yani biz fıkıh kitaplarında anlatıldığı gibi dört dörtlük namazı kılacak olsak, bu sefer namazdayken kalbimiz neredeydi, neyi düşünüyorduk, neyi hissediyorduk, bunun hesabını kitabını yapmamız lazım. Yani dört dörtlük maddi manevi hem batınıyla hem zahiriyle namazlarımızı kılsak bile Cenab-ı Allah kıldığımız bu namazı kabul etti mi etmedi mi onun endişesini taşımamız lazım gelir. Bundan dolayı bu meseleler öyle basite alınacak meseleler değil. Bu yönüyle kardeşimizin hakikaten yapmış olduğu bu çaba takdire şayan bir durumdur. Yani ilmihal ile bilgilerini tazelemek ve kıldığı namazı öğrendiği bilgilerle gözden geçirmek, eksiğini gediğini tespit etmek. Bunlar önemli şeyler. Bu noktada şunları söyleyebiliriz. Yani geçmişe dönük, geçmişte kalan ibadetlerimiz için, namazlarımız için eğer dört mezhebin birinden bir onay alıyorsa yaptığımız eylem, o zaman elhamdülillah deriz, devam ederiz. Ama yaptığımız eylem dört mezhebin hiçbirinde kabul görmeyecek bir eksiklik barındırıyorsa, o zaman onu tekrar kılmamız, tekrar telafi etmemiz gerekir. Bu yönüyle mesela ben bazen böyle hadsizlik ederek namaz kılan cemaatimize bakıyorum. Şimdi namazda kıraat farz. Kıraat dediğimiz şey ağzın, dilin oynamasıyla gerçekleşiyor. Kişinin en az kendisinin duyacağı kadar bir sesinin çıkması gerekiyor. Ama bakıyorum bazıları hiç dudaklarını oynatmıyorlar. Ve dudaklarını oynatmadıkları bir kıyamda, bir namazda kıraat yaptıklarını düşünüyorlar. Oysa kıraat olabilmesi için dudakların, dilin hareket etmesi gerekiyor. Hafif de olsa kendimiz duyacağımız kadar en azından bir sesin çıkması gerekiyor. Ki bu kıraat olsun. Yoksa içimizden okumaya, zihnimizden okumaya kıraat denmiyor. Fakat Maliki mezhebi zihinden okumayı da bir kıraat olarak kabul ediyor. Bu yönüyle Maliki mezhebi burada kurtarıcı bir rol oynamış oluyor. Bu ve buna benzer, yani dört mezhebin birinde eğer yaptığımız kendi mezhebimize göre eksik olan bir şey kabul görüyorsa, o zaman ibadetimizin makbul olduğunu, en azından zahiri şekiller açısından makbul olduğunu düşünür ve buna göre devam ederiz. Şimdi namazdan çıkmak selamla oluyor. Ama Ebu Hanife Hazretleri insan kendi eylemiyle de fiiliyle de namazdan çıkabilir diyor. Evet, bu yapılan mekruh bir davranış olur, kerahatli bir davranış olur. Ama nihayetinde böyle bir ruhsat da söz konusu. Binaenaleyh bu kimse, kardeşimiz namazları eksik de olsa kılınmış sayılır. Ama biz Selefi Salihini, yani ilk dönemde yaşamış olan, ilk üç asırda yaşamış olan Müslümanları okuduğumuzda şunu görüyoruz. En ufak bir eksikten dolayı bile namazlarını iade etmişler. Niye? Şöyle sonradan düşündüm ben Basri Hocam. Şimdi ben mesela sabah namazını kıldım. Bir sabah namazı vaktinde ancak bir sabah namazı kılabilirim. Dolayısıyla benim bir günde farz olarak kılabileceğim bir sabah namazı var. Ama normal vakte geldiğimizde istediğim kadar nafile kılabilirim. Nafile kıldığım namaz söz gelimi bana 10 sevap veriyorsa, farz olarak kıldığım namaz 100 bin sevap veriyor. Dolayısıyla farzla nafile kıyas edilebilecek şeyler değil. Şimdi ilk dönem Müslümanlar, alimlerimiz, onlar örnek şahsiyetlerimiz, tüccar adamlar. Yani ahiret ticareti, Allah'la ticaret yapıyorlar. Diyor ki ben diyor nafile olarak bu namazı kılsam diyor 10 sevap alırım. Yani mesela diyorum, yoksa evet, öyle bir şey olduğundan değil de ne kadar sevabı vereceğini Cenab-ı Allah bilir. Ama diyor ben bunu diyor vacibini terk ettiğim bir namazı eksik kıldığım vacipten dolayı, işte az önce kardeşimizin anlattığı gibi eksik kıldığım bir namazı tamamlama, yani onu kaza etme niyetiyle kılarsam o zaman farz vacip olarak kılmış olurum diyor. Dolayısıyla nafileden daha büyük bir sevap bana kazandırır. Binaenaleyh bu tür eksikliklerini tespit ettiklerinde bunu bir ganimet olarak görmüşler ve o namazlarını iade etmişler, kaza etmişler. Burada da kardeşimize ben acizane bunu tavsiye ederim. Çünkü namazın rükünleri dediğimiz, değil mi? Yani nedir bu? Kıyam, kıraat, ruku, secde, kaide ve selam. Yani selam rüknü müdür değil midir tartışmalı bir mevzu, ayrı bir mesele. Ama ağırlıklı olarak selam vererek namazdan çıkılması gerekiyor. Kardeşimiz de diyor ki ben diyor imam selam verdiğinde kafamı çevirdim ama diyor ağzımdan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah çıkmadı diyor. Dolayısıyla namazdan çıkış kafayı sağa sola döndürmekle değil, selam vermektedir. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerektir. Burada bir eksiği var kardeşimizin. Bu eksiğini tespit ettiğine göre geriye dönük telafi etmesi daha doğru olur kanaatindeyim. Allahu alem.
Evet, Allah razı olsun. Şimdi ikinci sorumuz şöyle değerli hocam. Dinleyicimiz diyor ki Şafii mezhebine mensubum. Benden yaşça küçük olan dayımın kızı bebekliğinde annemi bir defa emmiş. Bu durumda dayımın kızıyla evlenmem dinen caiz midir? Aramızda süt kardeşliği oluşmuş mudur diyor.
Evet. Şimdi süt kardeşliği meselesi hakikaten İslam dininin özel hususiyetlerinden bir tanesi. Süt kardeşliği ile ilgili ahkamın mezhepler arasında bir takım farklılıkları olduğu biliniyor. Fakat Kur'an-ı Kerim süt kardeşlerinizle evlenmeyin diyor. Ve ahavatukum minar radaati. Süt kız kardeşlerinizle evlenmeniz size haram kılınmıştır diyor. Bir kere süt emmekle süt akrabalığı doğar mı meselesi? Az önce de dediğim gibi tartışmalı bir mesele. Ama Kur'an-ı Kerim'in net metnine baktığınızda süt emmenin sayısına bakılmaksızın bir haramlık doğuracağı görülüyor. Bununla ilgili Ayşe validemizden gelen bir hadis-i şerif var. Ayşe validemizin rivayet ettiği hadis-i şerifte 5 doyurucu emme süt akrabalığı doğurur diyor. Dolayısıyla bir çocuğun işte bir defalık emmesi değil de 5 defa aynı kadından doyurucu bir şekilde. Yani bir kere tutup bırakması değil de doyana kadar emmesi şeklinde işte 3 günlük, 5 günlük bebeğin doymasıyla 6 aylık, 1 yaşındaki bebeğin doyması da aynı değil. Yani 3 günlük bebek diyelim ki 10 saniye emdi de doyar ama 1 yaşındaki bir bebek 2 dakika emer de doyar. Dolayısıyla 2 yaşı bitmeden, 24 ayını doldurmadan bazı içtihatlara göre de 30 ayı sütten kesilmemek kaydıyla 30 ay içerisinde bir kadından süt emen kişi eğer 5 doyurucu öğün süt emmişse bütün mezheplere göre artık akrabalık bağı kurulmuş demektir. Hanefi mezhebi ise Kur'an-ı Kerim'in ana nassına bakar ve Kur'an-ı Kerim mütevatir olduğu için der, Kur'an-ı Kerim'deki bir mutlaklığı, genel ifadeyi daraltacak metnin de Kur'an gibi mütevatir olması veya en azından meşhur bir rivayet olması lazım gelir dediği için bu tür ahad rivayetlerle tahsis yapmaz. Buna göre kardeşimiz Şafii mezhebinden olduğunu söylüyor. Şafii mezhebi açısından bir kerelik emme süt akrabalığını doğurmaz ama Hanefi mezhebi açısından süt akrabalığını doğurur. Binaenaleyh bu tür meselelerde de yani özellikle de evlilik meselelerinde ağırlıklı olarak genel olan kanaate tabi olmak, mümkün mertebe ihtilaftan uzak durmak gerekir. Eğer geriye dönük bir durum olmuş olsaydı, O zaman az önce ifade ettiğimiz gibi mezheplerden herhangi birinin görüşüyle amel edip geriye dönük olan bir eylemi tasih etmek, doğrulamak mümkün olabilirdi. Ama bugünden yarına bir eylem inşa edeceksek, bir harekette, bir amelde bulunacaksak, o zaman mümkün mertebe ihtilaflı alanlardan uzak durmamız gerekir. Allahu alem.
Evet, Allah razı olsun. Efendim, şimdi şöyle bir sorumuz var. Dinleyicimiz diyor ki, KPSS'den 80 puan alarak branşımda birinci sırada mülakata çağrıldım. Kurumun tüm şartlarını taşıyordum ve mülakattaki tüm soruları da doğru cevaplayarak ilk sırada atandım. Ancak mülakat öncesi süreçte günümüz şartlarında bir hak kaybına uğramamak adına babam bir tanıdığımızı arayarak durumu iletti. Kesinlikle bir iltimas veya kayırma talep etmedi. Zaten puanım en yüksek olduğu ve soruları doğru bildiğim için hakkımla yerleştiğimi düşünüyorum. Yine de bir hak kaybını önlemek adına durumumuzun yetkililere iletilmiş olması İslami açıdan bir kul hakkı veya vebal doğurur mu?
Vallahi güzel, yani işi bitirmiş, ondan sonra bizden de vicdanın rahatlatmasını talep ediyor. Eğer hak ettiğini düşünüyorsa bir problem yok. Yani burada referans olmakla, yani referans müessesesi, tezkiye müessesesiyle torpil müessesesini birbirinden ayırt etmek lazım gelir. Şöyle, yani insanlar ister istemez çalışma arkadaşlarıyla ilgili uyumluluk türünden bir referansa ihtiyaç duyarlar. Şimdi mesela sabah bir olaya şahit oldum. Yani çok başarılı, işte Japon bir arkadaş, 2 senedir bir yerde kalıyor. Bir tane arkadaş edinmemiş. Yani Japonya'dan Türkiye'ye gelmiş, Türkçe öğrenecek. 2 sene Türklerle beraber oturuyor, bir yurtta kalıyor. Bir tane arkadaşı, merhabası olan biri yok. Yani şimdi çok başarılı. Şöyle özellikleri var. Böyle insanlar Japonlar, şöyle çalışkanlar, böyle çalışkanlar. Ama yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisi var. La hayra fî men la ye'nes ve la yü'nes. Oturulup rahatça ülfet edilemeyen kimsede hayır yoktur diyor. Yani nihayetinde toplu olarak yaşıyoruz. Bazen bir ofisi beraber paylaşıyoruz. Bazen bir sınıfı, bazen bir fakülteyi, bazen bir iş yerini. Dolayısıyla bu insanların içerisinde bir tane uyumu bozan, efendim, psikolojik problemleri olan veya işte bir takım sıkıntıları olan bir kimsenin bulunması hakikaten nasıl maddi anlamda bulaşıcı bir mikroba sahip olan biri diğerlerinin sağlığını tehdit ediyorsa, kişisel olarak da, yani manevi olarak da, ruhi olarak da devamlı böyle müşkil pesent olan, devamlı şikayet eden, her şeyi problem yapan, her şeye negatif bakan birinin bir ortamda bulunması da oradaki performansı düşürüyor. Dolayısıyla eğer referans, ya bu arkadaş takım ruhuna uygun çalışabilecek bir arkadaştır. Efendim, zararlı alışkanlıkları olmayan, vatanına, milletine düşman olmayan bir arkadaştır türünden bir referanssa bunun olması lazım geldiğini düşünüyorum. Ama yani bu arkadaş puanı düşükse de, diğerlerinden daha düşük profilde ise de bunu alın öbürlerini almayın türünden bir torpil, bu kul hakkına giren caiz olmayan bir şeydir. Dolayısıyla referans müessesesinin doğru bir şekilde işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta devlet işe alımlarda da özellikle de mahalle muhtarlarının, mahalle imamlarının, cami imamlarının, efendim, okul müdürlerinin, öğretmenlerinin referansına başvurmalı diye düşünüyorum. Nihayetinde insana hizmet etmek üzere devlet var. Eğer bir kimse o vatandaşa hizmet etmek kabiliyetinden yoksunsa, bunun yüksek puanlar almış olması onu memuriyete ehil hale getirmez. Zaten bu başlı başına, bu KPSS'ler vesaireler filan, her şeyin böyle puanlarla ölçülmesi hikayesi başlı başına bir sömürü mantığı. Çok farklı bir şey. Yani adam asosyal bir tip. 100 çekiyor. Ama 2 sene bir yerde kalmış bir Müslümana, bir insana selam vermemiş. Yani şimdi bunun her tarafı başarı olsa neye yarar?
Her tarafı puan olsa neye yarar?
Her tarafı puan olsa neye yarar?
Evet.
Ama maalesef memleketimizde ve memleketimiz gibi henüz gelişimini tamamlayamamış. Şimdi biz Osmanlı'da zirveye, medeniyet olarak zirveye ulaşmış bir milletiz. Fakat zirveye ulaşmak kolay da orada kalmak zor. 2-3 asır o zirvede kalmışız. Sonra Lale Devri ile beraber bir şatafat hayatına düşmüşüz ve geriye doğru çöküş başlamış. Ve en sonunda da işte Birinci Cihan Harbi ile Osmanlı İslam medeniyeti tarih sahnesinden çekilmiş. Ondan sonra devam eden Türkiye Cumhuriyeti Müslüman kimliğini reddetmek üzere varlığını sürdürmeye çalışmış. Gelmişler 1960'lara, 70'lere, 80'lere ama devlet de anlamış ki Müslüman kimliğini reddederek var olması mümkün değil. Bugünlerde yeni yeni tekrar kendimize gelmeye başlıyoruz. İnşallah tekamülümüzü tekrar tamamlayıp dünyaya medeniyetin ne olduğunu İslam-Türk medeniyeti üzerinden tekrar gösterebiliriz. Ama bunun için de çok gayret etmemiz gerekiyor. Bu kardeşimizin bu duyarlılığı önemli. Tabii iş başarıyla neticelendikten sonra geriye dönüp işte bu görüşmelerin bir katkısı var mıdır yok mudur diye insan yine vicdanen rahatlamak istiyor. Şunu net bir şekilde söylemek lazım ki bunların katkısı olabilir. Olması da normaldir. Olmaması eksik olur. Çünkü neticenin salt puanlar üzerinden devşirilmesi asla ne akla ne mantığa uygun bir şey değildir. Düşünün mesela, adam ilkokulda ders verecek. Girmiş sınavlara, en yüksek puanı almış ama konuşamıyor. Yani şimdi konuşamayan bir adam nasıl ders verecek? Elinde kalem işaretlemiş ama ders verme nosyonu yok. Veya işte askeriyeye birini alıyorsunuz, imtihanlara girmiş, 100 çekmiş, tam puan almış. Ama bakıyorsunuz fiziken o askeri mukavemet, dayanıklılık gücü yok. Nasıl olacak? Dolayısıyla işi ehline verme meselesi çok önemli. Eğer işler ehil olan kimselere verilmezse kıyamet kopacak demektir diyor hadis-i şerif. Cenab-ı Allah da innallâhe ye'murukum en tu'eddül emanâti ilâ ehlihâ. Emanetleri sahiplerine ve yani işi ehline vermenizi emreder diyor. Fakat ehliyetin tespiti yazılı sınavla mı olur? O işte asıl tartışılacak olan mesele o. Yani mesela adamı bir yere bekçi olarak alacaksın. Yani Roma tarihini bilmiyor diye bu adam bekçilik yapamaz anlamına gelmez. Ve inkılap tarihinden düşük not aldı diye bu adamın bekçiliği işe yaramaz anlamı çıkmaz. Dolayısıyla ehliyet meselesi çok derin bir mesele. Şunu söylemek gerekir ki kim zerre miktarı kötülük yaparsa onun hesabını Allah ona soracak. Kim zerre miktarı da iyilik yaparsa onun da Allah ecrini ona verecek. Dolayısıyla ehil olan bir kimseyi alt ederek onun önüne geçmek Allah katında hesap sorulacak meselelerden biridir.
Evet hocam, Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. İslam'ın en önemli şartlarından biri olan hac ibadeti, gücü yeten her Müslüman üzerine bir farzdır. Müslümanlar bu ulvi vazifeyi yerine getirmek için ciddi bütçeler ayırmakta ve resmi prosedürlerden geçmektedir. Ancak Kabe'nin bulunduğu ülkenin bu ibadeti adeta bir ticarete dönüştürerek büyük gelirler elde etmesi İslami ve ahlaki açıdan ne kadar doğrudur? İbadetlerin ifası için bu denli yüksek ödemeler yapılması işin maneviyatına gölge düşürür mü?
Yani düşürür diyelim, geçelim istersen bu soruyu. Şimdi kardeşimizin dediği gibi Allah gücü yetene bu ibadeti farz kılmış. Gücün yetmiyorsa bununla mükellef değilsin. Gücün yetmemesi meselesi memleketinden hacca giderken eğer yol güvenliği yoksa, eşkıyalar mani oluyorlarsa burada da gücün yetmiyor anlamına geliyor. Yani yol güvenliği haccın farziyeti için, özellikle de edasının farz olması için en önemli şartlardan bir tanesi. Şimdi burada tabii para biriktirme meselesi önemli. Bugünün fiyatlarıyla işte herhalde bir 300 bin lira gerekiyor bir kişinin hacca gidebilmesi için. O da 300 bin liranın olması da yetmiyor. Kurada da sana haccın çıkması gerekiyor. Bununla beraber de azımsanmayacak bir miktar, 300 bin lira bir paranın da ödenmesi gerekiyor. Oradaki ekstra masraflar da hariç. Peki bu parası olmayan kimseye bugünün şartlarında Türkiye'den gidecek olan bir kimseye hac farz olmuyor. Parası olan bir kimseye, kardeşim ben bu param var ama bunu buraya vermek istemiyorum, başka yerlere vermek istiyorum. Yani dolayısıyla niye ben Suudi Arabistan'a bu kadar para vereyim? Ben Suudi Arabistan'a bu parayı vereceğime gider bir tane daha daire alırım türünden bir mantıkla baktığında bunun da efendim tartışılır bir yönü olabilir. Fakat hac ibadeti hem para vererek hem de gücümüzü kullanarak, yani hem bedeni hem mali bir ibadet. Yani sadece bedenle yapılan namaz gibi, oruç gibi bir ibadet veya sadece parayla yapılan zekat gibi bir ibadet değil. Hem para vereceksin hem de bedenen orada yorulacaksın. Dolayısıyla bir Müslüman burada harcadığı parayı ibadet olarak görmeli. Yani ben 300 lirayı Araplara yedirdim, Suudlulara yedirdim veya Türk Hava Yolları'na yedirdim diye bakmamalı. Yani şimdi bu para sadece Araplara gitmiyor. Bunun önemli bir kısmı memlekette kalıyor. Türk Hava Yolları bundan geçiniyor efendim. Turizm firmaları bundan geçiniyor. Binlerle, on binlerle ifade edilen bir sektör var. Yani hac sektörü, ümre sektörü var. Bunların hepsi buradan geçiniyor. Sadece parasını işte Mekke'nin, Medine'nin içerisinde bulunduğu Suudi Arabistan hükümeti yemiyor. Bunu IATA'sına varıncaya kadar, yani Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu'na varıncaya kadar dünyada birçok kurum bu paradan nemalanıyor. Yani belki de hava yolları şirketleri hac taşımacılığında belini doğrultuyor. Ama öyle veya böyle, yani bu işin dedikodu kısmı bir Müslümanı ilgilendirmiyor. Yani sen 500 bin lira değil, 300 lirayla gidebilecek bir imkanın varsa 300 lirayla git. Sana kimse tut da 500 bin lira ver demiyor. Ama israf olmadan, lükse kaçmadan 500 bin liraya mal oldu bir hac ibadeti, 500 bin lirayı Allah yolunda harcamış olur bir kimse. Binaenaleyh, yani oraya harcanan para boşa giden, birilerine rüşvet olarak verilen bir para olarak görülmemeli. Aksine ibadetin bir parçası olarak görülmeli. Herkes de kendi durumuna göre, yani işte genç bir adamın, 20 yaşında giden birinin efendim tahammülüyle 60-70 yaşında giden birinin tahammülü aynı değildir. Dolayısıyla biri belki biraz daha yakın bir otelde, biraz daha efendim standartları iyi bir otelde konaklaması gerekir. Diğeri uzakta olabilir, yürüyebilecek takati vardır vesairesi vardır. Orada yaptığımız harcamayı Cenab-ı Allah'a bir ibadet yapıyormuşuz gibi düşünmemiz bizim lazım gelir. Ha, ama birileri de haç bu, nasıl olsa bunlar yapacaklar, yapmaya mecburlar diye 3 liralık bir şeyi 30 liraya satıyorsa Allah katında bunun hesabını verecektir. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği altın bir kural var. Eğer bir kimse kardeşi için istediğini, kendi için istediğini kardeşi için de istemezse iman etmiş olamaz diyor. Yani sen kâr etmek istiyorsun ama kendin kâr etmek istediğin gibi kardeşinin de kâr etmesini istemiyorsan senin Müslümanlığın problemli demektir. Dolayısıyla ben 30 bin liraya hac yapayım dediğin bir yerde hac paketini 300 bin liraya başkasına satıyorsa biri, burada bir imani sıkıntı var demektir. Fakat bunu, bu işi yapan düşünmeli. Yoksa bir Müslüman, hac ibadetini yapmak için oraya giden bir Müslüman, kalbini böyle fitneye sebebiyet verecek şeylerle meşgul etmemeli. Yani nasıl, mesela Türkiye'de bakıyoruz, hac mevsimi geliyor, efendim, kurban keseceğinize parasını verin diyor adam. Ama öbür taraftan bir City House'a gidip 30 bin liralık et yiyebiliyor. Yani 30 bin liraya kurban kesmeyi öyle yapacağına işte fakire fukaraya ver diyor. Hayvan katliamı ne yapıyorsun? Senin yediğin et laboratuvarda üretilmiyor. Evet, laboratuvarda üretilenler de var ama ağzının tadını biliyorsun. Sen taze oğlak eti yiyorsun. Seninki kesilirken katliam olmuyor ama Müslüman ibadetini yerine getirince katliam oluyor. Veya hacca gideceğine parasını fakir fukaraya verdiği akıl verenler, kendileri senede 4 defa 5 defa Antalya'ya veya bilmem nereye tatil yapmaya gidebiliyorlar. Dolayısıyla bir Müslüman bu ibadetin hem bedenen yorulan hem de cebimizden para verilerek yapılan bir ibadet olduğunu bilmeli ve bunun tadını çıkartarak, zevkini alarak bu ibadeti yapmalı.
Evet. Değerli hocam, şimdiki sorumuz biraz uzunca fakat yine de ben dinleyicimizden geldiği için okumak isterim. Yani dinleyicimizden gelen bir soru. Bir hanım dinleyicimiz diyor ki, hocam ben 26 yaşındayım ve bu zamana kadar hiç kimseyle görüşmedim ve sevgili ve benzeri şeyler yaşamadım. Geçen sene evlilik niyetiyle biriyle görüştüm. 3 ay sonra olabileceğine karar verdim. Beyefendi bana dini nikahı kıydıralım, tanışma ve ilerleme sürecimiz daha kolay olur, günahsız ilerleyelim dedi. Her şeyin ilk olması mı, güvendiğim için mi bilmiyorum, kabul etmiş bulundum. Çok büyük bir hata yaptığımı geç fark ettim. Daha sonra tanıdığı bir hocayı aradı, ertesi gün nikahı kıydık. Mehir olarak boşama hakkının birini bana verdi. Birkaç gram da altın, şahit de vardı ancak ailemin haberi yoktu. Sonrasında araba ile beni eve bıraktı. Tek yalnız kaldığımız an burasıydı. Birkaç hafta sonra aileme düşüncemi açıkladım ancak denklik olmadığını söyleyerek kabul etmediler. Beyefendinin tarafında da sıkıntılar olunca biz tekrar görüşmedik. Süreç böyle ilerleyince kendisi bana 3 defa boş ol, seni boşadım diyerek talak verdi. Evlilik şartları arasındaki birliktelik kesinlikle yaşanmadı. Zifaf yaşanmadı diyor. 2-3 ay sonra bir kez daha konuştuk. Ailelerin düşüncesi değişirse deneyelim dedi. Ancak olumlu bir şey olmadı ve biz bir daha görüşmedik. 9-10 ay geçti. Ben boşama hakkımı kullandığıma dair sözlü beyanda bulundum. Kendisine üstümde kalsın istemedim. 1,5 sene oldu. Kesinlikle görüşmüyoruz. Başkasıyla da görüşmedim. Ben yaptığım hatayı ve nikahın ciddiyetini çok kötü bir şekilde öğrendim. Sorum şu ki, nikahımız özellikle zifaf gecesi de yaşanmadığı için kesin olarak son bulmuş mudur, yoksa devam ediyor mu? Bu durumda ne yapmalıyım? Beyefendinin ve benim kullandığım 2 talak yeterli mi?
Şimdi tabii evlilik kardeşimizin de dediği gibi ciddi bir hadise. Ondan dolayı evlilikle ilgili özel meselelerin bir radyo programı içerisinde dile getirilmesi belki ana hatlarıyla mümkün olabilir ama kişilerin özel durumlarına ilişkin çözümleri böyle bir genel programdan beklemek yanlış olur. Dolayısıyla kardeşimizin yapması gereken şey kendisine en yakın müftülüğe müracaat edip şahsi olarak gidip meseleyi kendisinin değerlendirmesi, hoca efendi ile müftülükteki görevli olan efendim fetva uzmanı kardeşimizle bu meseleyi dile getirmesi, bir noktaya bağlaması. Ama mesele evliliğin ciddiyeti meselesi olunca burada birkaç kelam etme mecburiyeti hasıl oluyor. Genel bir ifade ile şunu söylemek gerekir ki, evlilik de Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur, bir nimettir. Bu nimeti Cenab-ı Allah ne zaman verecekse veya verip vermeyeceği de onun takdirindedir. Üzerinde toplumsal bir baskıya dönüşecek bir hale getirilmemelidir. Yani evlenmedin mi, hala isteyenin çıkmadı mı, hala mı bekarsın, yok evde kaldın türünden baskılar bazen böyle ister istemez bize çok böyle sıradanmış gibi geliyor. Ama belli ki bu kız kardeşimizin ve benzer durumda olan kardeşlerimizin belki mesele nirengi noktasına geldiği için çok alındıkları bir hal alabiliyor. Ve ilk böyle fırsatta da olayın ciddiyetiyle bağdaşmayacak bir takım hatalar işleyebiliyorlar. Burada kardeşimizin hatasının ben şu olduğunu görüyorum. Evlilik gizli kapaklı yapılacak bir iş değil. Yani biri size aday olarak geldi, işte biz rahat konuşalım, süreç daha hızlı ilerlesin diye dini nikah yapalım. Tamam, yapın. Bunda bir problem yok. Bunun yanlış bir tarafı da yok. Ama anneden babadan habersiz olarak bunun yapılması, özellikle de kızın annesinin babasının ailesinin bundan haberdar olmadan bunun yapılması, bu çok tehlikeli bir şey. Evet, işte bugün Türkiye'mizde atıyorum 100 kişiden eskiden daha fazlaydı. Ama şimdi biraz daha bilinçlenme arttı. 100 kişiden en az 20-30 kişi hala dini nikahla evliliğini devam ettirmektedir. Resmi nikah ihtiyacı duymamaktadırlar. Yani resmi nikah ihtiyacı, resmi nikah olunca olay ciddi oluyor, dini nikah olunca olay oyuncak oluyor türünden bir anlayış. Bu da yanlış bir anlayış. Çünkü bir tane nikah var. Yani bu nikah Allah'ın izni, peygamberin kavliyle, tarafların birbirleriyle evlilik beyanlarını dile getirmeleridir. Burada yanlış olan bunun gizli kapaklı olması. Dini nikah olunca gizli ailelerden habersiz ama resmi olunca işte salonda vesairede ilan edilerek olması şeydir. Yoksa dini nikahla ailelerle beraber yapılır ve evlilik ister müftü efendinin huzurunda olsun, bir hoca efendinin huzurunda olsun, isterse de milletin içerisinde efendim irade beyanı yapmakla olsun, aynı sonucu doğuran bir şeydir. Dolayısıyla dini nikahla evlendik ama herkes babasının evinde kalmaya devam etsin, arada bir çarşıya pazara giderken el ele tutuşalım diye yapılan bir eylem değildir. Evlendikten sonra artık yeni bir evlilik evine geçilir. Yani kız babasının evini terk eder, oğlan babasının evini terk eder, yeni bir eve, kendilerine ait veya kiralık veya baba evlerinde yine, yani illa evlendi diye anasının babasının yanından ayrılması da gerekmiyor. Bu moda da yeni başladı yani son 40 yıldır 50 yıldır evlenen herkes, yoksa köylerde evlenen her kimseye yeni bir oda ilave edilirdi veya odalardan bir tanesini onlar kullanırlardı. Hasılı kelam burada yanlış olan, olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan, büyüklerden habersiz, ana babadan habersiz böyle bir eylemin içerisine girmektir. Ama yani şunu da bir güvence olarak eğer kızlarımız görüyorlarsa, bu da devletin büyük bir ayıbıdır, hükümetin büyük bir ayıbıdır. Ve belki de evliliklerin bu kadar geciktirilmesinin sebebi budur. Eğer resmi nikah oldu mu ipler benim elime geçiyor. İşte malının yarısını alırım, canının yarısını alırım, sürüm sürüm süründürürüm. Yani böyle bir mantıkla evlilik kurulmaz. Yani evlilik medeni bir hadisedir. Evlilik kazai bir hadise değildir. Yani mahkemeyle, zorla, siz evlisiniz artık ayrılamazsınız türünden böyle bir eylem değil evlilik. Evlilik medeni bir hadisedir. Tarafların birbirlerine katlanmaları üzerine kurulu bir hadisedir. Dolayısıyla ayrılmak istersem sürüm sürüm süründürürüm seni. Kadın böyle diyor. Erkek de işte ya benimsin ya kara toprağınsın diyor. Şimdi burada mesela herkes kadın cinayetlerini konuşuyor. Ya adam işte eski karısını öldürmüş, işte şöyle yapmış, böyle yapmış diye. Ama kadınların da işlediği cinayetler var. Yani cinayet dediğimiz şey illa tetiğe basarak yapılan bir şey değildir. Adam 3 gün evli kalmış, ömür boyu nafaka ödüyor. Bu da bir cinayettir. Yani şimdi böyle bir kanunu düzenleme yapıldı diye, o hukuka uygun diye bu meşru olmuş olmaz. Dolayısıyla yani evlilik medeni bir hadise olmaktan çıkartılır. Hukuki bir angajmana bağlanırsa orada işte bugün yaşadığımız problemler ortaya çıkar. Dolayısıyla evliliği medeni bir hal olarak, yani işte eskiden de medeni hali, eski nüfus kağıtlarında yazardı, medeni hali evli derdi veya işte dul derdi, boşanmış derdi, neyse. Yani medeni bir durumdur evlilik. Öyle bir kere evlendin diye ömür boyu ayrılamazsın türünden. Ben sana müsaade etmiyorum kardeşim, ben evlenirken sana mı sordum da ayrılırken sana sorayım. Yani şimdi evlenirken kişiler irade beyanlarıyla evlendim diyorlar. Ben seni koca olarak kabul ettim. Ben seni hanım olarak kabul ettim. Ayrılacağız. Siz kendi kendinize ayrılamazsınız. Niye? Biz bir araya gelirken kendi kendimize geldik. Yok. Siz kendi kendinize ayrılamazsınız. Mahkeme sizi ayıracak. Ayırsın. Mahkemenin çok işi var. Bekleyeceksiniz. 3 sene, 5 sene. Bu medeni bir hal değil bu. Onun için bu kardeşimizin hatası, benim görebildiğim, anlayabildiğim acizane, evlilik sadece eşler arasında biten bir hadise değil. İster erkek olsun, ister kadın olsun, evlendi mi onu çevresine, ilk başta da annesine, babasına, ailesine bildirmek zorunda. Onların onayıyla mümkün mertebe bu süreci sürdürmek durumunda. Vesselam.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızı tamamladık. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.